Ayrım 25, Rüzgarın 100 Yılı, Eduardo Galeano, sayfa 249. 1973, Santiago de Chile, Neruda'nın evi. Yıkımların orta yerinde Allende'ninki gibi yıkılıp yakılmış bir evde şair Neruda yatıyor. Kanserden ölmüş, kahırdan ölmüş. Gel gelelim, Neruda öylesine inatla yaşayan biri ki ölümü yeterli gelmiyor. Askerler onun eşyalarını da öldürmek gereğini duyuyorlar. Onun mutlu karyolasıyla mutlu masasını parçalıyor, yatağının karnını deşip kitaplarını yakıyor, lambalarını, renkli şişelerini, deniz kabuklarını kırıyor, tablolarını yırtıyorlar. Duvar saatinin sarkacıyla ellerini koparıyor. Şairin karısının portresini yırtıp gözlerini süngüyle oyuyorlar. Su ve çamur baskınına uğramış, harabeye dönmüş evinden çıkan şair mezarlığın yolunu tutuyor. Yakın dostlarından oluşan bir kortej onu uğurluyor. Başlarında da Matilde Urrutia var. Neruda bir gün Matilde'ye, "Senin yaşadığın zamanda yaşamak öyle güzeldi ki," demişti. Her sokak başında kortej büyüyor, her köşe başında yeni insanlar katılıyor. Makineliler ve karabinalarla diken diken gezen askeri kamyonlara ve motosikletleri, zırhlı arabalarıyla gürültü ve korku saçarak gidip gelen devriyelere karşın. Kimi perdelerin ardında selama durmuş eller, yüksek bir balkondan sallanan bir mendil. Bu darbeden sonraki 12. gün, susup ölmekle geçen 12 günün sonrası ve Şili'de ilk olarak International Marşı duyuluyor. Mırıldanılan, hıçkırılan, inildenen bir international. Ancak kortejin bir alaya ve alayın bir gösteriye dönüşmesinden sonra ezgiye dönüşüyor. Ve Santiago sokaklarında korkunun üzerine yürüyen halk, ciğerinin var gücüyle, olanca sesiyle şarkı söylemeye başlayarak, şair Neruda'yı, kendi öz şairini son yolculuğuna uğurluyor. 1973 Miami. Kutsal tüketicilik, komünizm ejderhasına karşı. Şili'de yaratılan kan gölleri her yerde korku ve tiksinti yaratıyor. Miami dışında, sürgündeki Kübalıların düzenlediği coşkun sevinçli bir gösteri, Allende ile bütün o diğer Şililerin öldürülmesini bayrammış gibi kutluyor. Miami'de şimdi dünyanın Havana dışındaki en yoğun Kübalı nüfusu yaşamaktadır. 8. sokak devrim öncesinin Kübası'dır. Gerçi Fidel'i devirmek düşleri solmuş ama gene de insan 8. sokak boyunca yürürken o eski yitik günlere dönmüş gibi oluyor. Burada oyunun kurallarını bankacılarla mafyozo saptamaktadır. Düşünen herkes ya çatlak ya da tehlikeli bir komünisttir. Siyahlar da hala hadlerini bilmektedirler. Sessizlik bile tizdir burada. Plastik gönüllerle etten, kandan otomobiller üretilmektedir. Süpermarketlerde mallar insanları satın alıyor. 1973 Recife. Rezilliğe övgü. Kuzeydoğu Brezilya'nın başkentinde Gilberto Freire, Büyük Evler ve Köle Bölmeleri adındaki ünlü kitabının adını taşıyan restoranın açılışına katılıyor. Burada yazar kitabın ilk baskısının 40. yılını kutluyor. Masalara servis yapan garsonlar köle gibi giyinmişler. Hava yaratmak için duvarlara asılı kamçı, pranga, ceza sehpası, zincir ve demir boyunduruklardan yararlanılmış. Çağrılılar daha üstün bir çağa geri döndüklerini duyumsuyorlar. Siyahların göz kırpmadan beyazlara, oğulların babalara, kadınların kocalara, sivillerin askerlere ve sömürgenin ana ülkeye hizmet ettiği bir çağ. Brezilya'daki diktatörlük bu amacı gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyor. Gilberto Ferreira de buna alkış tutuyor. 1974 Brazilya. Brezilya'nın yeniden fethedilişinden 10 yıl sonra. Ekonomi çok iyi durumda, halk ise çok kötü. Resmi istatistiklere göre askeri dikta rejimi Brezilya'yı brüt ulusal hasılası yüksek bir büyüme hızı gösteren ekonomik bir güç haline getirmiştir. Bu istatistikler aynı zamanda kötü beslenen Brezilyalıların sayısının 27 milyondan 72 milyona çıktığını da gösteriyor. Bunların 13 milyonu açlıktan öylesine zayıf düşmüşler ki artık koşamıyorlar. 1974 Rio de Janeiro, Chico. Bu diktatörlük insanlara zarar verdiği gibi müzik dokularını da çözmektedir. Müzik ve insanlıktan yorulmuş olan Chico Buarque rejim karşıtı şarkılar söylüyor. Yazdığı 3 şarkıdan ikisi sansürce yasaklanıyor ya da kesilip biçilerek sakatlanıyor. Hemen her gün askeri polis şarkıcıyı uzun sorgulamalardan geçiriyor. İçeriye girdiğinde onun üstünü arıyorlar, dışarıya çıkarken de Chico kendi içini arıyor. Sakın polis ruhuna bir sansür yerleştirmiş ya da boş bulunduğu bir anda yaşama sevincine el koymuş olmasın diye. 1974 Guatemala City. Guatemala'nın yeniden fethedilmesinden 20 yıl sonra. Kent ve kasabalarda kimi kapıların üzerine tebeşirle çizilmiş haç işaretleri beliriyor. Yol kenarlarında kazığa geçirilmiş kelleler görülüyor. Ders ve gözdağı vermek adına cinayet ulu orta bir gösteriye dönüştürülüyor. Kurbanlar adları ve tarihçeleri ellerinden alındıktan sonra bir yanardağ ağzından içeriye ya da denize atılıyor. Ya da non nato yani doğmamış anlamına gelen NN rümuzuyla bir toplu mezara gömülüyorlar. Bu devlet terörü çoğunlukla üniforma giymeksizin yürütülüyor. Gizli el, gölge, şimşek, gizli antikomünist ordusu, ölüm mangası, ölüm fırkası gibi adlarla anılıyor. Başkanlığa düzmece seçimler sonucunda yeni gelmiş olan General Kiel Lauguerut, Pentagon'un Vietnam'da öncülüğünü yaptığı tekniklerin Guatemala'da sürekli olarak uygulanmasını kendine ilke edinmiş. Guatemala, kirli savaşın Latin Amerika'daki ilk laboratuvarıdır. 1974 Guatemala Ormanları, Quetzal. Guatemala'da her zaman havaların neşesi olmuştur. Kuşların en şaşalısı ülkenin simgesi olmayı sürdürüyor. Bir zamanlar ürediği yüksek ormanlıklarda artık çok seyrek görülse bile. Akbabalar çoğalırken Quetzal'ın soyu tükenmekte. Burnu ölümün kokusunu ta uzaklardan alabilen akbaba, cellatları köyden köye izleyip havada sabırsızlıkla halkalanarak ordunun yaptığı işi tamamlıyor. Acaba akbaba göklerin bu yüz karası, kağıt paralarda ulusal marşta ve bayrakta da Quetzal'ın yerine geçecek mi? 1974 X-Kan. Guatemala'da bir siyasal eğitim dersi. Kurtların ve belirsizliklerin kemirdiği gerillalar ormanı boydan boya geçiyor. Bu aç ve susuz gölgeler günlerdir güneşi kapayan ağaçlardan bir damın altında karanlıkta yürümekteler. Saat niyetine çalılıklardaki sesleri kullanıyorlar. Çoban aldatanın ötüşü ırmak boyundan şafağı haber verir. Alaca karanlıkta irili ufaklı papağanlar o saygısız çan çanlarına başlarlar. Gece indiğinde porsuklar bir bağırışma, yaban kedileri bir öksürme tutturur. Bugün aylardan beri ilk olarak gerillalar bir horoz sesi duyuyorlar. Demek yakınlarda bir köy var. Bu Sierra'daki bu köyün efendisi X-Kan Kaplanı diye anılan bir toprak sahibidir. Bu ülkenin diğer efendileri gibi ona da yasalar ve cezai sorumluluklar işlemez. Onun çiftliğinde dar ağaçları, kırbaçlar ve ceza sehpaları bulursunuz. Yerel işçi nüfusu yetersiz kaldığında ordu ona para almadan ağaç kessinler, kahve toplasınlar diye helikopterler dolusu kızıldirili gönderir. X-Kan Kaplanı'nı görmüş olan pek az kişi var. Ondan herkes korkuyor. Çok adam öldürmüş. O çok adam öldürtmüş. Gerillalar kızıldirilileri bir araya toplayıp cesedi gösteriyorlar. Kaplanın giysisi boş bir kostüme benziyor. 1974 Yoro, Yağmur. Şili'de bir sürü ölüm görmüş o, en sevgili arkadaşlarının vurularak, dövülerek, tekmeyle öldürüldüğünü görmüş. Allende'nin danışmanlarından biri olan Juan Bustos kendi canını kıl payı kurtarmış. Honduras'ta sürgün yaşayan Bustos'un günleri geçmek bilmiyor. Şili'de ölenlerin acaba kaç tanesi onun yerine ölmüştür? Şu soluduğu havayı kimden çalmaktadır? Juan Bustos aylardır bu durumda yaşıyor olmaktan utanç duyarak kederlerden kederlere sürüklenirken bir akşam üzere ayakları onu Orta Honduras'ın derinlerinde Yoro diye bir kasabaya götürüyor. Yoro'ya hiç nedensiz gelmiş olan Juan geceyi ilk bulduğu dam altında geçiriyor. Sabahleyin erkenden kalkıyor. Hüzünlenmek korkusu içinde çevresine görmeden bakarak toprak yollarda keyifsizce yürüyüşe çıkıyor. Aniden öyle şiddetli bir yağmur bastırıyor ki Juan başını örtüyor ama bu sellice yağmurun su ya da doludan oluşmadığını ayrımlıyor. Bir takım çılgın gümüş ışıklar yerden fırlayıp havada zıplamaktadır. Gökten balık yağıyor diye bağırarak Juan bulutlardan dökülüp dört bir yanında ışıl ışıl hoplayan canlı balıklara elini uzatıyor. Yaşıyor olmanın mucizesini lanetlemek bir daha aklının ucundan bile geçmeyecek. Juan Amerika'da doğmuş olmanın mutlu ayrıcalığını bir daha hiç unutmayacaktır. Çok doğru diyor bir komşu hiç üstünde durmadan. Bizim Yoro'da gökten balık yağar. 1975 San Salvador, Miguel 70 yaşında. Yaşamın her günü ölüme gülüp geçen yinelenemez bir müzik ezgisidir. Miguel denilen tehlikeli adam hala hayatta olduğu için El Salvador'un efendileri onun canıyla müziğini başka kapıya sepetlemek için bir katil kiralamaya karar veriyorlar. Kiralık katil hançerini gömleğinin altına gizlemiştir. Miguel üniversitede oturmuş öğrencilerle konuşuyor. Gençler bezginleşmiş büyüklerinin yerine geçmelidir diyor onlara. Eylemci olmalı, canlarını tehlikeye atabilmeli ve yapılması gereken şeyleri her yumurtlayışta tavuklar gibi gıdaklama koparmadan yapmalıdırlar diyor. Kiralık katil dinleyenlerin arasından usulca geçerek Miguel'in ense kökünde duruyor. Ama tam hançerini kaldırdığı anda bir kadın çığlığı kopuyor ve Miguel hiç düşünmeden kendini yere atarak bıçaklanmaktan kıl payı kurtuluyor. Miguel Marmol'un 70 yaşında yeniden dünyaya gelmesi işte böyle gerçekleşiyor. 1975 San Salvador, Rockaway. Rockaway Dalton yeniden hayata dönmek sanatında Miguel Marmol'un öğrencisi olan bu adam kurşuna dizilmekten iki kez kurtulmuş. Birincisinde hükümet düştüğü için kurtulmuş. İkincisinde de önünde kurşuna dizileceği duvarı yıkan pek sıralı bir zelzele sayesinde. Rockaway Dalton onu perişan, gene de yaşar durumda bırakıp giden işkencecilerin ve ateş püsküren tabancalarla peşinden koşan polislerin elinden de kurtulmuş. Taş yağdıran futbol taraftarlarından, yüz bulmamış bir kadının gazabından ve intikama susamış 3-5 kocadan da yakasını sıyırabilmiş. Derin gene de oyunmaz, şair Rockaway hayatı fazla ciddiye almaktansa kendisiyle dalga geçmeyi yeğlemiş. Ve böylece Latin Amerikan politik şiirine musallat olan tumturaklılık, ağdalılık, aşırı ciddilik gibi hastalıklardan kurtulabilmiş. Rockaway yalnızca yoldaşlarından kendini kurtaramıyor. Onu yoldaşları yargılıyor. Düşünce ayrılığı suçundan. Bu kurşun Rockaway'i bulabilecek olan tek kurşun ancak yanı başından gelmiş olabilirdi. 1975 Amazon Irmağı, Tropik Peyzaj. Gemi ağır ağır Amazon'dan yukarı çıkarak Belem'le Manaus arasındaki bitmek bilmeyen yolu alıyor. Arada sırada birbirine girmiş, liana sarmaşıklarıyla maskelenmiş bir kulübe görünüyor. Çıplak bir çocuk gemidekilere el sallıyor. Tıklım tıkış güvertede birisi yüksek sesle İncil okumakta. Ama insanların çoğu gülüşüp şarkı söylemeyi yeğliyor. Şişelerle sigaralar dudaktan dudağa dolaşıyor. Evcil bir kobra demir direklere dolanırken ölmüş kardeşlerinin açık havada kuruyan derilerine sürtünüyor. Kobranın sahibi güvertede oturmuş, öteki yolcuları iskambil oynamaya çağırıyor. Gemide yolculuk etmekte olan İsviçreli bir gazeteci çoktandır yoksul, sıska bir ihtiyarı gözlemekte. Adamın kucağında uyurken bile bırakmadığı büyük bir karton kutu var. Merakı iyice depreşen gazeteci ihtiyara sigaralar, kurabiyeler sunuyor. Hoşbeş etmeye çalışıyorsa da adam besbelli kötü alışkanlıkları olmayan, karnı acıkmayan ve söyleyecek bir şeyi bulunmayan bir kişidir. Yolculuğun yarısında balta girmemiş ormanların orta yerinde ihtiyar gemiden iniyor. Onun o kocaman karton kutuyu kıyıya indirmesine yardım eden İsviçreli, kutunun kıynaşık kapağından içeri bir göz atınca selofan kağıda sarılmış plastik bir palmiye ağacı görüyor. 1975 Amazon Irmağı. Bu bütün ırmakların babasıdır. Dünyanın en ulu ırmağı soluğuyla yeşeren vahşi ormanda bu gezegenin son ciğeridir. Buralara yolu düşen ilk Avrupalının akıl almaz servetler umduran bu yerlerde öne değil arkaya doğru yürüyen, ayakları ters takılı kızılderililer keşfetmesinden bu yana sergüzeşçiler ve gözü doymazlar Amazonya'ya akın etmişlerdir. O gün bugündür Amazonya'da kurulan her iş bir kıyımla başlar. São Paulo ya da New York'ta klimalı odasında oturan bir büyük patronun imzaladığı çek aslında bir kıyım emridir. Çünkü ormanı temizleme işi kızılderililer ve öbür vahşi hayvanlarla başlar. Kızılderililere fare zehriyle karışık tuz ya da şeker verirler, ya da havadan bomba atarlar, ya da kan kaybından ölmeleri için baş aşağı asarlar onları. Derilerini yüzmek zahmetine girişmezler, çünkü derilere alıcı bulamazlar. Proje Dow Chemical şirketinin Vietnam'ı perişan ettikten sonra şimdi Brezilya'da kullanılan yaprak dökücüsüyle tamamlanır. Eskiden ağaçların durduğu yerlerde şimdi kör olmuş kaplumbağalar sarsak adımlarla dolaşıyor. 1975 Ribeirão Bonito hak yerini buluyor. Amazonya Fatih hayvancılık şirketlerinin toprakları ülke büyüklüğünde. Brezilya'nın generalleri onlara vergi yükü bindirmiyor, yollar ve krediler açıp öldürme izni veriyor. Şirketler buralara kuzeydoğudan ırmağın ve yoksulluğun taşımış olduğu partal campesinolar kullanıyorlar. Campesinolar kızılderileri öldürüyor ve kızılderililerce öldürülüyorlar. Kızılderililerden toprak çalıyor ve kendi öteberilerini kızılderililere kaptırıyorlar. Kızılderililerin hayvanlarını alıp götürüyorlar. Oysa bu hayvanların etlerini asla tadamayacaklardır. Araba yolu Ribeirão Bonito köyüne ulaştığında polis çevreyi boşaltma harekatını başlatıyor. Direnen campesinoların hapishanede akılları bu işe yatırılıyor. Sopayla un ufak etmek ve tırnak altına iğne sokmak gibi teknikler çok işe yarıyor. Papaz João Bosco Burnie köye gelip hapishaneye giriyor. İşkencecilerle görüşmek istiyor. Bir polis onun sorusunu tabancayla kafasını dağıtarak yanıtlıyor. Ertesi gün öfkeyle burunlarından soluyan kadınlar, Carmencinha, Naide, Margarida, dev boyu bir haç dikiyorlar. Kadınların arkasında ellerindeki kazma kürek ve sopaları sallayan 600 campesino var. Bütün köy bir ağızdan şahane bir sesler sesiyle ilahiler okuyarak saldırıya katılıyor. Hapishanenin durduğu yerde şimdi yalnızca ufak bir moloz yığını kalmış. 1975 Hua Yanay hak yine yerini buluyor. Peru'nun Ant dağlarındaki Hua Yanay yerleşim biriminin epey yıllardan beri bir sıkıntısı var. Matias Escobar. Bu uslanmaz keçi ve kadın avcısı, bu kundakçı ve cani adam çok canlar yaktıktan sonra köylülerce yakalanıp yargılanıyor ve idam ediliyor. Matias köydeki Plaza de Armas'ta yediği 230 yumrukla öldürülüyor. Her köylü idama bir yumrukla katılıyor ve sonra kaleme alınan itiraf belgesini 230 parmak izi imzalıyor. General Velasco Alvarado'nun Quechua dilinin resmi dil kılan emrine kimse aldırış etmemiş. Quechua ne okullarda öğretiliyor ne de mahkemelerde kabul ediliyor. Bir yargıç Lima'da hapis tutulan birçok Huayanay Kızılderilisi'ni anlamadıkları Kastil dilinde sorguya çekiyor. Matias Escobar'ı kim öldürdü diye soruyor onlara, yanıtını bilmezmiş gibi. 1975 Cusco, Condori zamanı ekmekle ölçüyor. Bir katır olarak çalışıyor. İlk horozlar öttüğünde pazar yerinde ya da istasyonda ilk yük onun sırtına vurulmuştur. Sonra gece çökünceye değin o Cusco sokaklarında koparabildiğine karşılık bulabildiğini taşır. Yüklerle yılların ağırlığı altında ezilmiş, sırtı başı lime lime, kendisi lime lime bir adam, Gregorio Condori. Sırtıyla belleği sağlam kaldığı sürece çalışıyor ve yaşadığını anımsıyor. Delikanlılığında kemikleri sertleştiğinden bu yana Condori çobanlık, işçilik, askerlik yapmıştır. Urkos'ta çalıntı bir inek etiyle yapılmış bir tas çorba kabul etti diye 9 ay hapis yatmıştı. Sicuani'de ilk trenini gördü. Kafasından ateş püskürten bir kara yılan ve yıllar sonra gökyüzünde boğuk homurtularla kıyamet gününü haber vererek bir ulu Güney Amerika akbabası gibi uçan bir uçağı gördüğünde dizüstü çöktü. Condori Peru tarihini ekmek somunlarıyla bağlamlı olarak anımsıyor. 5 büyük somun has buğday ekmeğinin fiyatı 1 real. 3 somunun yarım real olduğu günlerde Odria başkanlığı Bustamante'nin elinden almıştı. Derken bir başkası çıkıp iktidarı Odria'nın elinden almış. Derken bir başkası, sonra gene bir başkası ortaya çıkmış. En sonunda da Velasco gelip Belaunde'yi kapı dışarı etmişti. Ya şimdi Velasco'ya kim tekmeyi vuracak? Condori'nin kulağına gelenlere göre Velasco yoksullardan yana çıkıyormuş. 25. ayrımın sonu. Sayfa 258.